Meraklısına bilimden herkese iyi akşamlar. Bu hafta farklı zaman ölçeklerinden yerküreye bir bakış başlığıyla tektonik evrim, depremler ve tsunamileri konuşuyoruz. Konuğumuz Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci, doçent doktor Sinan Özeren. Sinan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Dünyanın yapısını bize kısaca anlatır mısınız? Yani yeryüzünde oluşan yapılaşmaları, olayları etkileyen yerin altında neler var?
Yani şimdi dünyanın yapısı deyince... Tabii bu çok genel bir terim, dünyanın yapısı. Çeşitli ölçeklerde bakmak lazım, çeşitli detaylarda bakmak lazım. Yani dünyanın çok genel yapısından bahsedecek olursak, işte bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz kısmı, yer kabuğu, bu yer kabuğu kalınlığı 30 kilometreden 70-80 kilometreye kadar değişiyor. Örneğin Türkiye'deki kalınlığı. Ortalama olarak 35 kilometre civarında, batıda biraz daha ince, doğuda biraz daha kalın. Öte yandan örneğin Güney Amerika'nın batı kıyısında, işte Peru'da, Peru'nun Şili'nin altında, Ant Dağları'nın altında falan kalınlık çok daha fazla, 70-75 kilometrelere. Dolayısıyla tektonik hareketler ve jeolojik evrim aslında bu kalınlığı belirleyen önemli unsur. Bunun altında bizim manto litosferi dediğimiz bir tabaka var. Bu manto litosferi ile kabuğun arasındaki fark nedir diye soracak olursanız. Şimdi genel olarak terminoloji şu, litosfer yani taş küre diye adlandırılan kısmı aslında yer kürenin çok ince, görece çok ince olan 100 kilometrelik en yüzeydeki kısmı.
En üstteki.
Tabii 6000 kilometrelik bir... Yarıçap düşündüğünüz zaman 100 kilometre böyle çok çok ince kalıyor. Ama bizim tektonik olaylar, volkanizmalar, şunlar bunlar yani bizim yüzeye yakın yerlerde, yüzeyi direkt etkileyen olaylarla ilgili, en ilgili olan kısmı bu kısım. Yani biz buna litosfer diyoruz yer bilimciler olarak. Ama bu litosfer de genel olarak ikiye ayrılıyor. Bir bu demin size kabuk dediğim kısım, yani kalınlığı işte o civarda olan. Onun altında da işte kalınlığı 70 kilometre ile 30 kilometre arasında değişen bir manto denen bir tabaka var. Bunların arasındaki fark şu, geri kompozisyonları aynı değil bunların. Aynı zamanda bunların üzerine kuvvet uyguladığınız zaman deforme oluş tarzları aynı değil. Eğer siz kabuğa kuvvet uygularsanız kabuk zaman içinde bu kuvvete direnç göstermeye çalışıyor ve zaman içinde kırılıyor ve depremler oluşturuyor. Öte yandan manto kırılmıyor, kırılmak yerine daha sünek davranıyor. Aslında mutlak olarak direnci kabuğa göre daha fazla. Fakat deforme oluş tarzı kabuk gibi kırılarak değil de daha çok sünerek böyle daha ağdalı bir yapısı var. Bunların ikisi birbirlerine yapışık da tabii her şey birbirine yapışık. Bunların ikisi aslında yani kabuk ve manto litosfer dediğimiz iki tabaka... tektoniği en çok şekillendiren iki tabaka diyebiliriz. Bunun da altında yani ortalama 100 kilometrenin altında diyelim. Kesin bir şey söylemek de mümkün değil. Bazı yerlerde kabuk kalın, bazı yerlerde ince. Bazı yerlerde manto çok ince, bazı yerlerde daha kalın. Mantodan kabuğa olan geçiş benim size illa burada anlattığım kadar keskin değil her yerde falan. Ama bunların altında bu ikisine göre çok akışkanlığı çok daha fazla olan, çok daha kolay deforme olan fakat çok sıcak olan astronosfer dediğimiz ve yüzlerce kilometre aşağılara kadar giden, hatta binlerce kilometre aşağıya giden bir tabaka var. En merkezde dünyanın çekirdeği var. Bunu iç çekirdek ve dış çekirdek olarak ikiye ayırıyoruz genellikle. İşte iç çekirdek 1000 küsur kilometre, dış çekirdek 3000 küsur kilometreye kadar uzuyor. Az bunların arasındaki fark iç çekirdek yani dünyanın en merkezindeki çekirdek katı fazda ve büyük oranda içinde demir ve nikel var. Ağır metalik elementler var. Dünyanın milyarlarca yıllık evrimi sırasında oraya kadar çökmüş olan ağır metaller var gravitenin etkisiyle. Üst kabuksa üst çekirdek ise sıvı. Hani biri neden sıvı, biri neden katı konusundaki tartışma çok derin ve daha çok yoğun madde fiziği ve çok yüksek basınç ve sıcaklıklar altında malzemelerin davranışıyla ilgilenen fiziğin alt dallarıyla ilgili. Ama temel olarak çok yüksek basınç altında bu metalik kompozisyonlar merkezde sıvı faza geçemiyorlar. Onun üzerinin sıvı oldu, yani üst çekirdeğin sıvı olduğunu keşfeden de Danimarkalı bir bayan sismolog. Bunun nasıl keşfedildi çok ilginç. Bir kere her şeyden önce nasıl olup da dünyanın kompozisyonunun böyle olduğunu
evet,
biliyoruz.
Evet, ben de bunu merak ediyorum size anlatırken. Bu kadar derinde neler olduğunu biz nasıl
şimdi
bulabiliyoruz?
Şimdi şöyle, bir kere dünyanın merkezi yani dünyanın küre şeklinde olduğu anlaşıldığından beri bu dünyanın içinde ne var ne yok falan bu insanlığı çok meşgul etmiş bir konu. Hala da ediyor yani bu konuda %100 konsensüse varılmış değil. Çünkü bu malzemeleri görmüyorsunuz. Çok indirekt olarak ancak gözleyebiliyorsunuz çeşitli yöntemlerle. Dünyanın bir kere kompozisyonuyla ilgili ilk çalışmalar yani ne vardır falan ilk başta yoğunluk dağılımı nasıldır diye düşünülüyor. Yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda falan dünyanın aslında yani merkezine gittikçe daha yoğun malzemeler. Aslında yüzeye geldikçe daha hafif malzemeler olması gerektiği o zamana kadar keşfedilmiş olan fizik prensiplerince tahmin ediliyor. Fakat bu yoğunluk dağılımı nedir? Yüzeydeki kayaların yoğunluğu aşağı yukarı biliniyor da aşağıdakiler nedir falan filan. Bunlar daha çok 1700'lerde yapılan meşhur torsiyon, burulma terazisi deneyi vardır. İngiltere'de yapılan. Bu deneyler neticesinde aslında dünyanın ortalama yoğunluğu şu anda bildiğimiz değeri %1 yakınlıkta hesaplanıyor. Ama bu bir tek ortalama yoğunluk. Aşağıya gittikçe nasıl değişiyor falan filan. Bununla veya dünyanın kütlesi genel olarak nedir? Astronomik gözlemlerle, diğer gezegenlerle olan etkileşimlerle falan şimdi yani daha sonraki yıllarda bunlar iyi biliniyor ama günümüzde dünyanın kompozisyonu konusunda bize en çok yardımcı olan bilim dalı sismoloji. Çünkü bir yerde bir deprem olduğu zaman, büyüklükteki deprem, bu depremde oluşan dalgalar dünyanın içinde yayılıyorlar. Çok derinlere gidiyorlar ve dünyanın bir sürü yerinde gözleniyorlar. Ve o depremin olduğu yere aynı uzaklıkta olan bütün noktalara bu dalgalar tam aynı anda gitmiyor. Çünkü farklı patikalar izleyerek o noktalara gidiyorlar. Ve bunların oralara ulaşma zamanları arasındaki farklardan yola çıkarak ve bu dalgaların dünyanın içinden geçerken şekillerinin nasıl değiştiğinden vesaireden yola çıkarak karmaşık bir bilim dalı sismoloji. Ardında bayağı derin matematik var aslında. Ama teorisi iyi biliniyor. Yani sismoloji zor olmakla birlikte matematiksel teorisi aslında o 20. yüzyıl başı itibariyle bile oldukça iyi bilinen bir dal.
Ve bu şekilde yer altındaki yapılarla ilgili fikir sahibi
olabiliyoruz. Fikir sahibi olmaya çalışılıyor. Evet. İki temel dalga türü var. Duymuşsunuzdur işte depremler olduğu zaman oluşan H ve S dalgaları. S dalgaları sıvılarda yayılamıyor. Bu S dalgaların sıvılarda yayılamaması prensibinden yola çıkılarak zaten üst çekirdeğin katı olmaması gerektiği ortaya çıkıyor. Sismoloji çok yararlı bir bilim dalı. Yani depremler bize büyük acılar getiriyor ama öte yandan depremlerin oluşturduğu dalgaları kullanarak biz yerin iç yapısı hakkında fikir sahibi oluyoruz.
Peki kıtalara gelelim biraz. Kıtaların hareket ettiğini biz dışarıdan bu şeyleri izleyen insanlar olarak duyuyoruz hep ama bu kıtaların yapısının geçmişini ne kadar kesinlikle biliyoruz, nasıl biliyoruz? Bunun tarihi nasıl?
Hareketlerini, yani şu anda kıtaların nasıl hareket ettiğini, hangi hızla hareket ettiklerini falan büyük bir kesinlikle biliyoruz. Çünkü uydu teknolojisi, GPS bildiğimiz bu GPS, arabalarda şurada burada hatta telefonlarınızda olan GPS'lerin biraz daha gelişmiş versiyonları vasıtasıyla dünya yüzeyindeki bir noktanın bir başka noktaya göre, tabii bir noktayı referans almanız lazım. Hangi hızla senede hareket ettiğini bile biliyoruz. Örneğin Anadolu'nun, Orta Anadolu örneğin Avrasya'ya göre, Avrasya'dan kastım Rusya, Batı, bütün Avrupa yani o büyük Asya. Tektonik olayların nispeten az gerçekleştiği, az deprem olan bu oldukça kararlı bölgeye göre örneğin Türkiye'nin Anadolu'dan kastım Kuzey Anadolu Fayı'nın güneyinde kalan kısım. Senede yaklaşık 2 santimetre batıya doğru hareket ediyor. Fakat uydu teknolojisi olmadan önce bu hareketleri bilme, GPS'ten önce yine uydulara bağımlı, uydular vasıtasıyla elde edilen ama GPS olmayan başka bir takım teknikler de vardı. Fakat aslında baktığınız zaman kıtaların hareket ettiği çok geç öğreniliyor. Yani bu yani levha tektoniğinin vuku buluyor olduğu efendime söyleyeyim, kıtaların birbirlerine göre böyle hareket ettikleri falan 20. yüzyılda. Ve bununla ilgili olan detaylar, örneğin neden böyle hareket ediyorlar falan filan, bu nispeten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliniyor. Yani o zaman itibariyle örneğin atomun yapısı, relativite teorisi falan filan bayağı bir şey biliniyor. Bu yani kıtaların hareketi şu anda anaokulunda çocuklara bile anlatılan bir şey, işte kıtalar hareket ediyor vesaire. Fakat ilginç bir şey, çok spesifik gözlemler yapılması gerekli olduğu için oldukça geç keşfediliyor. Tektonik hareketler olması gerektiği biliniyor. O nispeten eskiden beri biliniyor. Fakat örneğin eskiden işte dağların, engebelerin, böyle büyük topografik yapıların daha çok işte düşey hareketlerle olduğu zannediliyordu. Gerçekten kıtaların yatay olarak birbirlik ve okyanusların birbirlerine göre yatay olarak hareket ettiklerini bu açıklıkla ifade eden ilk bilim adamı aslında bir meteorolog. Kendi konusu da değil bu. Alfred Wegener, yani 1900'lerin başında, 1910'lar, kitabını bildiğim kadarıyla 1915'te yayınlıyor. Az çok şey olmaya başlıyor. Fakat bunun kabul edilmemesini, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, özellikle fizik kökenli bilim adamları tarafından pek ciddiye alınmamasının nedeni, çok ünlü, yer bilimi yapan çok ünlü matematikçiler ve fizikçiler, başta Harold Jeffreys olarak, teorik hesaplar yaparak bunun olamayacağını, işte aşağıdaki mantonun böyle bir konveksiyon hareketi yaparak kıtaları kıpırdatmasının mümkün olamayacağını, çünkü oranın viskozitesinin, yani ağdalılığının çok yüksek olduğunu söylüyorlar kendi matematiksel modelleri demeyeyim, daha çok yani kağıt kalemle yaptıkları matematiksel, yani yaptıkları gözlemleri iyi değerlendiremiyorlar pek. Tamamen matematiksel teori açısından baktıkları zaman bunun böyle bir şey olamayacağını kapatıyor. Yani Hal Jeffries günümüzde matematiksel teorileri hala çok kullanılan, sismolojide olsun, astronomide olsun, olasılık teorisinde olsun bir bilim adamı. Fakat kıta, yani levha tektoniğine inanmıyor kariyerinin büyük kısmı boyunca.
Ve yanıldığı çıkıyor sonunda ortaya. Sonunda, nasıl hareket ediyor levhalar?
Levhalar çok temel olarak şundan dolayı hareket ediyor. Tam neden hareket ettikleri, yani bir hareket ettikleri biliniyor. O en azından
artık tutam. Eminiz.
Neden hareket ettikleri meselesi genel olarak örneğin lisans öğrencilerini anlatırken veya popüler bilim yazılarında falan, efendim bunlar hareket ediyorlar çünkü bunların üzerinde bulundukları işte astenosferin viskozitesi çok düşük, üzerinde bir manto tabakası var ve burada bir aşağıda böyle bir termal konveksiyon akımları oluşuyor. Termal konveksiyondan kastım, yani siz böyle bir akışkanı, örneğin suyu veya daha yoğun bir akışkanı, işte bal diyelim, aşağıdan ısıtmaya başladığınız zaman ısınan kısmın yoğunluğu azalıyor, ısınmayan kısmın yoğunluğu yüksek kalmaya devam ediyor. Hafif olan kısım yukarıya çıkıyor, sonra o soğuyor falan derken böyle bir hareket başlıyor. Hı hı. Bu hareketleri genellikle konveksiyon hareketleri deniyor. Hatta bu lava lambaları vardır, böyle psikedelik dükkanlarda falan sattıkları, böyle aşağıdan ısınır, böyle çok güzel 70'lerde moda olan lambalar, böyle içinde bilmiyorum galiba parafin, çok güzeldir, böyle lav gibi böyle bir şeyler kalkar. Yani onun içinde olan şey de konveksiyon. Dolayısıyla konveksiyon oluyor. İşte bu konveksiyon hareketi esnasında bu konveksiyon şey yapıyor, kıtaların sağa sola kaymasına neden oluyor. Ama aynı zamanda iki önemli faktör var, iyi bilinen ve tektoniğe yol açtıkları, tektonik hareketlere yol açtıkları nispeten geç keşfedilen. Bir tanesi okyanus ortası sırtları. Yani siz okyanusların ortasına giderseniz, örneğin Atlas Okyanusu'na, taban oldukça düzdür, düzdür, düzdür. Tam ortada böyle çok yüksek sıra dağlar vardır. Ta kuzeyden, örneğin İzlanda'dan ta güneye kadar böyle S şeklinde kıvrılan. Buralar okyanus ortası sırtları, işte Pasifik'te var, daha karmaşık geometrilerde Hint Okyanusu'nda var. Buralarda yeni okyanus tabanı oluşuyor. Yani aşağıdan erimiş manto, yani magma yukarıya çıkıyor ve okyanus tabanı oluşturuyor bir miktar ve halihazırda olan tabanları sağa sola itiyor. Bu aslında tektoniğin motoru olarak şey yapıyor. Yani bir konveksiyon hareketi var. Konveksiyon hareketinin yukarı doğru hareket olan kısımları bu şeyler. Okyanus ortası sırtları ve aynı zamanda bu sırtlar dolayısıyla okyanus tabanı malzemesi oluşuyor sürekli ve bayağı hızlı bu, yani bir tırnağın uzaması hızında falan aşağı yukarı. Ve yani okyanus ortası sırtları biyolojik olarak, kimyasal olarak çok ilginç yerler. Böyle çok sülfür yoğun, ondan sonra bir sürü böyle gazın çıktığı falan filan yerler. İlk keşfedildiklerinde hani bu kadar sıcak, volkanik bölgelerde hiçbir şey yaşayamaz falan diye düşünülürken aslında daha sonra sırf oralarda yaşayan, o tür kimyasalları sentezleyebilen bir su altı yaşamının ortaya çıktığı falan filan çok ilginç yerler okyanus ortaları sırtları. Ayrı bir yayın yapılabilir sırf bunlar hakkında. Çok ilginçler gerçekten. Böyle sırt denmesi nedeni gerçekten dors, hatta Fransızlar bunlara dorsal diyorlar. Çünkü gerçekten sırt bu. Sırt yüzgeci gibiler bütün okyanusun tabanı boyunca. Dolayısıyla okyanus tabanı böyle sağa sola hareket etmeye başlıyor. Okyanus tabanının yapıldığı malzeme ile bizim kıtalarda üzerinde yürüdüğümüz malzeme aynı değil. Okyanus kabuğu, kıta kabuğuna göre daha ince, öte yandan yoğunluğu daha yüksek. Kıta kabuğunun yoğunluğu aşağı yukarı işte 2.7 ton metreküpte, öbürü 3 ton. Dolayısıyla biri diğerine göre daha ağır olduğu için bunlar, yani okyanus tabanı kıtalara doğru hareket ettiği zaman, kıtasal malzemeyle karşılaştığı yerlerde birbirle çarpıştıkları zaman, çarpışıp böyle çarpışıp örneğin bizim Doğu Anadolu'da gözlediğimiz tarzda bir dağ oluşumuna yol açmak yerine daha ağır olan daha hafif olanın altına dalıyor. Bu nerelerde oluyor? Örneğin bütün Güney Amerika'nın bütün batı şeyi boyunca, sahili boyunca, Peru, Şili ve bu buralara biz dalma batma zonları diyoruz. Yani okyanus tabanı kıtanın altına dalıyor. Daldığı zaman bu okyanus tabanı malzemesi tabii eriyor çok derinlere gittikçe. Ve bu eriyikler yukarı çıktıkları zaman bir volkanizma oluşturuyorlar. Buralara biz volkanik yaylar diyoruz. Ve aynı zamanda tabii çarpışma etkisiyle dağlar da oluşuyor. Örneğin Ant Dağları. Buna benzer olaylar mesela Japonya'da. Ve en büyük depremler genellikle bu tür yerlerde gerçekleşiyor. Onun için en büyük tsunamiler de bunların gerçekleştiği yerlerde oluyor. İşte Şili'de, efendim Sumatra'da, Japonya'da falan filan böyle aktif hareketlerin olduğu yerde, okyanussal kabuğun tasal malzemenin altına daldığı yerde, Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'nın kuzey adasında örneğin doğudan batıya okyanus malzemesi dalıyor. Öte yana güney adasında ise batıdan doğuya dalıyor. Bunlar işte nispeten 20. yüzyılın ortasından beri falan biliniyor. Çünkü normal olarak depremler kabukta oluyor dedim ya en başta. Ama bu dalma batma olan yerlerde aşağıya doğru bu okyanus kabuğu daldığı için çok derinlere kadar böyle depremler tespit ediliyor. Çok derinlerdeki depremler. Onlara Vadeti Benioff zonları deniyor. Onu keşfeden bilim adamlarının ismi nedeniyle. İsminden ilham alınarak. Dolayısıyla tektoniğin ana mekanizması konveksiyon akımları, okyanus ortası sırtlarında okyanus tabanının oluşması ve öte yandan bir de şeylerde de dalma batma zonlarında da bunların aşağıya kaymıyorsa. Ama her yerde bunlar olmuyor. Örneğin bizim Türkiye'yi ele alalım. Türkiye'de bu size bahsettiklerimin, yani Türkiye'yi etkileyen olaylarda ikisi de var. Örneğin Doğu Anadolu'da Van depremi oldu biliyorsunuz. Hı hı. Çok da zaman olmadı. Arap levhası bizim Doğu Anadolu'ya çarpıyor. Bu çarpışmanın tam ne zaman oldu, ne zaman başladı bilinmiyor ama işte 15-17 milyon yıl önce, çok daha önce 20 küsur milyon yıl önce başlamış olması gerekir diyenler de var. O tartışmaya girmek istemiyorum. Ama burada mesela iki tane kıtasal malzeme birbiriyle çarpışıyor. Çünkü okyanus şeyi bitmiş artık. Dalma batma bitmiş. Öbür taraftaki kıta bu taraftaki kıtaya çarpıyor ve iki kıta çarpışıyor. Ve dolayısıyla ne oluyor? İki kıta çarpıştığı zaman iki arabanın çarpışıp böyle ön kaportaların yükselmesi gibi yükseliyor. Onun için Doğu Anadolu oldukça yüksek. Doğu Anadolu'daki ortalama topografik yükseklik 2300-2500 metreye yakın.
Yani o dağlık bölgenin sebebi tamamen çarpışma.
O tabii. Yani şöyle tam tabii çarpışma diye irdeliyorum ama olay o çarpışmadan daha karmaşık tabii. Çarpışma ve aynı zamanda daha önce, yani henüz orada okyanus var iken, bu dalma batma gerçekleşirken okyanus tabanının üzerinde kalkerli malzemeler var ya, çünkü okyanusta bir sürü balık var, kabuklar var, bunlar ölüyorlar. Milyonlarca yıl boyunca ölüyorlar ve böyle büyük kalsiyum içeren tabakalar oluşuyor okyanus tabanında. Biz bunlara pelajik çökerler diyoruz. Bu pelajik çökeller dalma batma esnasında kürünüyor, böyle bir karın kürünmesi gibi ve öbür taraftaki kıtanın üzerine yığılmaya başlıyor. Daha doğrusu bu tarafa yığılmaya başlıyor ve zaman içinde sıkışıyor. Ve böyle kötü malzeme, kötüden kastım çok da sağlam olmayan malzemeden oluşan dağlar oluşuyor. Evet. Yani birçok yerinde çeşitli türden dağ oluşumları var. Bizim Türkiye'deki olay böyle. Örneğin Batı Anadolu, Doğu Anadolu'ya göre Rakım yönünden daha alçak.
Bir sürüklenme de var değil mi batıya?
Batıya bir sürüklenme var. Bu batıya sürüklenmenin neden olduğu konusu çok tartışılıyor. Benim de üzerinde çok uğraştığım bir konu. Burada tabii o detaya girmedim ama kıta hareketlerinin bütün bu söylediklerimin neticesinde topografyalar oluşuyor ya. Büyük dağlar oluşuyor, daha alçak dağlar oluşuyor ve aynı zamanda derin okyanus havzaları var. Büyük bir topografik fark var dolayısıyla bir yerden bir yere gittiğiniz zaman. Bu topografik fark vasıtası nedeniyle de kuvvetler oluşuyor. Yani şey gibi düşünün, böyle bir balı koyun böyle bir yere, değil mi? Burada balın kalınlığı daha fazla, burada balın kalınlığı daha az. Ne olacak? Bal bu tarafa doğru, kalın olan yerden bu tarafa. Bu kadar hızlı akmıyor kıtalar ama böyle bir akmaya benzer harekette oluyor. Bütün bu olayların hepsi birden aynı anda çeşitli zaman ölçeklerinde gerçekleşiyor. Ve yer bilimciyseniz ve benim gibi özellikle matematiksel modellemeyle uğraşıyorsanız ve verileri de kullanmaya çalışıyorsanız işte vaktinizin bir kısmı, belki de çoğu bunları anlamaya çalışmakla geçiyor.
Çok spekülatif bir soru olacak bu ama bir yandan matematiksel modellemelerle anlıyorum.
Evet.
Buradan hareketle bu matematiksel modellerin evet. işlemesiyle acaba deprem vesaire tahmin etme gibi bir olanak bir gün olacak mı?
Bunu söylemek zor. Deprem çok katastrofik bir olay. Yani çok hızlı gerçekleşiyor. Çatlak ilerlemesi, yani bir camı kırdığınız zaman bile bunu fark edersiniz. Cam gerçi amorf bir malzeme, yani yapısı yer kabuğu malzemesiyle aynı değil ama çok hızlı ilerliyor çatlaklar biliyorsunuz. Ve çok gelişi güzel demeyeyim ama çok tahmin edilemez bir geometride gerçekleşiyor genellikle. Kırılma olayı, elastik katılardaki kırılma çok zor. Özellikle iç yapısını büyük bir detayda bilmiyorsanız, biliyorsanız bile hatta, çok zor modellenen bir şey. Ama öte yandan depremleri anlamak için matematik çok kullanılıyor. Örneğin bir deprem döngüsünü anlamak tamamen depremin ne zaman olacağını değil, ama bir fayın geometrisini iyi biliyorsanız, etraftaki tektonik hareketleri iyi biliyorsanız, bu fayın üzerinde çeşitli büyüklükteki depremlerin ne kadar zamanda bir olacağını 3 aşağı 5 yukarı modellemek mümkün. Spesifik bir depremin ne zaman olacağını modellemek en azından şu an için mümkün değil. Ama örneğin benim bir arkadaşım var, Amerikalı, Bruce Shaw diye, Columbia Üniversitesi'nde profesör. O örneğin Kaliforniya deprem, ona nasıl denemek lazım bilmiyorum. Kaliforniya'daki böyle bir devletin kurduğu bir deprem, enstitü de değil de daha çok devletin depreme karşı böyle bir... hem bilimsel ama hem de çok pratik deprem çalışmalarını götüren bir kurumu var. California Earthquake Authority diye geçiyor. Onlar için yaptığı bir model var. Örneğin o modelde kendi bilgisayar simülasyonunda yaptığı depremler, ya bilgisayar ortamında oluşturduğu depremlerin istatistiği, gerçekten geçmişte olan deprem kataloğuna, onun gerçek istatistiğe nispeten yakın. Dolayısıyla... Yani hangi büyüklükteki deprem bu durumda hangi aralıkta olacak, bu belirli olasılıksal kıstaslar içinde az çok anlaşılabiliyor. Ama depremi tahmin etmek o en azından şu an için.
Umutsuzca sormuştum bir ihtimalle
şu an
ama
için, evet,
bu soruya
evet. Ama tabii yani bazı depremler diğer depremlerden daha kolay anlaması. Örneğin bu dediğim dalma batma depremlerini ile ilgili fizik öyle olmayan depremlere göre biraz daha kolay. Ama yine de tabii.
Peki denizlere gelelim biraz da. Bundan sonra biraz daha hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Bu yer altındaki hareketler denizleri nasıl etkiliyor peki? Ya, daha önce aslında şunu sormak lazım. Dalgalar nasıl oluşuyor?
Şimdi herhangi bir dalganın oluşması için, bu su dalgası olabilir veya gitarı böyle tıngırdattığınız zaman oluşan dalgalar olabilir, bizim fizikte geri çağrıcı kuvvet dediğimiz kuvvetlerin olması lazım. Yani siz bir fiziksel sistemi denge konumundan uzaklaştırdığınız zaman, sistem eğer o denge konumuna geri dönmeye çalışıyorsa, ki gitar telinde bunlar elastik kuvvetler, siz gitar telini parmağınızla çektiğiniz zaman gitar telini denge konumundan uzaklaştırıyorsunuz ama bıraktığınız zaman gitar teli denge konumuna geri gelmeye çalışıyor ve o denge konumun etrafında yaptığı bir dalgalanma hareketi neticesinde işte akustik dalgalar oluşuyor ve siz bunları duyuyorsunuz. Dolayısıyla gitar telindeki geri çağırıcı kuvvetler, elastik kuvvetler. Ama suyu düşünün. Örneğin suyu böyle elinize bir leğen alın. Böyle suyu biraz yatırın yan tarafa. Sonra birden bırakın, su da böyle bir dalgada yapmaya başlayacak. Ama buradaki geri çağırıcı kuvvetler elastik kuvvetler değil. Buradaki geri çağırıcı kuvvetler yer çekimi kuvvetleri. Yer çekimi nedeniyle su denge konumuna geri gelmeye çalışıyor. Ama tam orada duramıyor ve onun etrafında bir salınım yapıyor. Bir dalga hareketi bu böyle. Çok büyük depremler olduğu zaman veya su altında deprem olmayan, depremler tarafından tetiklenebilen veya kendi başlarına da olabilecek büyük heyelanlarla vesairelerle bir hareket büyük çapta bir hareket oluşturduğunuz zaman suyun yüzeyi bunu hissediyor ve suyun yüzeyinin şekli bir an için değişiyor dolayısıyla. Ama ondan sonra su yüzeyi böyle yamuk yumuk kalamayacağı için su yüzeyi eski haline gelmeye çalışıyor. Ve bu eski haline gelmeye çalışırken olan salınım hareketinden dolayı deprem dalgalar oluşuyor. Biz bunları tsunami dalgaları diyoruz. Bunları en büyüklerini size demin söylediğim dalma batma bölgelerindeki depremler oluşturuyor. Örneğin bunların en yakında olanı 2004'teki meşhur Sumatra Andaman tsunamisinde kırık, yani söz konusu deprem kırığı yatay olarak yüzlerce kilometre, hatta bin küsür kilometreye ulaştı. Yani siz bin küsür kilometre boyunca plakaların yaklaşık 15 metre yer değiştirdiğini düşünün. Yani inanılmaz, yani korkunç büyük bir enerji ortaya çıkıyor tabii. Ama onun yanında yani zaten depremin kendisi büyük hasar veriyor ama deniz tabanı aniden şekil değiştirmiş oluyor. Ve tsunamiler oluşturuyor. Tsunamiler benim İslam Teknik Üniversitesi'nde işte son 10-12 yıldan beri meslektaşım Nazmi Postacıoğlu'yla birlikte üzerinde en çok çalıştığımız konular. Tsunami bir mekanik konusu, akışkanlar mekaniği konusu. Oldukça karmaşık bir konu.
Ve tsunaminin hızı da çok şaşırtıcı, yani deprem gibi bir anda.
Tsunamiler, evet tsunamiler çok hızlı yayılıyorlar. Yayılma hızları su derinliği arttıkça artıyor. Dolayısıyla açık denizde, yani büyük okyanuslarda su çok derin olduğu için, binlerce metre olduğu için tsunami dalgaları çok hızlı yayılıyor. Aşağı yukarı yolcu jetlerine yakın hızda ama o dalga boyları da çok uzun. Yani dalganın dalga boyundan kastım dalganın şu şekildeki uzunluğu. Yani açık okyanusta yayılırken tsunami dalgalarının uzunluğu onlarca kilometre, hatta en uzun dalga boyunun olduğu yerde 100-150-200 kilometreye yakın ve yüksekleri çok az. Dolayısıyla üzerinden geçen gemiler falan atlarından tsunami geçtiğini hissetmiyorlar. Yani bu çok hızlı bir şekilde geçiyor. Çok az bir su şeyi yani. Ama sahillere yaklaştıkça ve su derinliği azaldıkça enerji korunumu prensibi gereği tsunamilerin yükseklikleri artmaya başlıyor. Ve dalga boyları küçülmeye başlıyor. Ne kadar küçülse de yine çok çok küçülmüyor tabii ve tabii yükseklikleri artıyor ve sahillere çok büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla en başta böyle milimetreler, santimetrelerle ölçülebilen tsunami yükseklikleri sahile ulaşınca metrelerce, 12 metre, hatta eğer işte deniz tabanı böyle aniden sızlaşıyorsa veya işte küçük koylar vesaireler varsa daha da fazla olabiliyor ve büyük hasarlara yol açabiliyor. Yani
hem dalga boyuyla, hem yüksekliğiyle, hem de hızıyla vuran.
Daha çok dalga yüksekliğiyle vuran bir şey. Yani dolayısıyla hani tsunami olan bir yerdeyseniz yapmanız gereken şey hemen yüksek bir yerlere kaçmaya çalışmak olmalı. Tabii hızlı hareket ediyor, yani tabii çok hızlı hareket ediyor. Sahilde artık tsunami dalgasının yayılma hızı nispeten azalmış oluyor ama sahilde bile dalga boyu nispeten uzun olduğu için tsunami, YouTube'da falan tsunami dokümenterlerine, belgesellerine bakacak olursanız tsunami dalgaları böyle büyük bir su duvarı, devasa bir sel gibi kaplıyor ortalığı. Tsunamiler ender olan şeyler, o büyüklükteki tsunamiler. Daha küçük tsunamiler sık sık oluyor. Fakat oldukları zaman depremlere göre daha tehlikeliler. Çünkü bir kere bir seferde çok fazla insan öldürebiliyorlar. Bir de oluşturduk mesela deprem, örneğin İzmit depremi işte olduğu zaman büyük oranda İzmit'teki insanlara zarar verdi. Oradaki insanların hayatını kaybetmesine neden oldu. De İstanbul'da avcılarda, özellikle avcıların yerel jeolojisinin kötü olması nedeniyle işte burada da. Ama Sonuç olarak burada bir 100 kilometre, 100 küsur kilometrelik bir çaptan bahsediyoruz. Bunun daha ötesinde büyük bir deprem bile çok yıkıcı olmuyor. Halbuki tsunami dalgaları okyanusta yayılırlarken enerjilerini çok az kaybediyorlar. Dolayısıyla örneğin Şili'de olan bir tsunami saatler sonra Hawaii'de, hatta daha da ötede, çok daha uzaklarda insanlara uzun, yani saatler sonra büyük zararlar verebiliyor. Dolayısıyla tsunamilerin böyle çok büyük, binlerce kilometreye yayılabilen bir doğaları var. Depremlerden farklı olan yanları, örneğin Hint Okyanusu tsunamisinde 2004'tekinde kaç kişinin öldüğü bilinmiyor ama örneğin Endonezya, kendi istatistikleri Endonezya'da, sırf Endonezya'da 230 bin üzerinde insanın öldüğünü söylüyor. O istatistiklerde tam bir konsensüse varmak zor ama yüz binlerce insan ölüyor dolayısıyla büyük tsunamilerde. Yani bunlar ihtimali düşük ama riski yüksek olaylar.
Çok
evet, yani risk yüksek, ihtimal düşük ama ihtimal çarpı zarar yine yüksek dolayısıyla.
Son olarak çok kısa, deniz kabarmaları nasıl?
Deniz kabarmaları şöyle, çok uzun süren örneğin tropik fırtınalarda denizin üzerinde şiddetli rüzgarlar çok uzun süre eserek enerjilerini denize veriyorlar uzun zaman boyunca. Ve bunun üzerine deniz kabarması veya İngilizce'de işte bu storm surge denen...
Yer altına kaynaklanmıyor.
Hayır. Bunlar tamamen meteorolojik olaylar. Ama mekanizmaları diğer su dalgalarına göre tsunamilere biraz daha benziyor. Çünkü deniz kabarmalarında ortaya çıkan dalgalar da oldukça uzun dalga boylular. Dolayısıyla tam aynı değiller. Yani oluşma mekanizmaları tamamen farklı. Ama dalgaların doğası bizim ne bileyim böyle daha küçük fırtınalarda, örneğin Marmara'da gördüğümüz o küçük dalgalardan, küçük dediysem daha küçük dalga boylu dalgalardan daha farklı. Şu sıralar çok üzerlerinde çalışılıyor. Çünkü işte iklim değişimi nedeniyle tropik fırtınaların şiddeti ve sayısının artacağı zannedildiği için, bunların daha sık olmasından korkulduğu için üzerlerinde daha çok çalışılmaya başlandı. Örneğin bu geçtiğimiz yaz, daha doğrusu sonbaharda çok ciddi, en azından Türkiye'nin alışık olduklarına göre çok büyük bir deniz kabarması Antalya'da bizim güney sahilde oldu. Karadeniz'de de buna benzer şeyler olabilir. Bu farklı bir konu ama evet, sonuçta yine de su dalgası. Dolayısıyla beni yine nispeten biraz daha uzaktan da olsa ilgilendiren bir konu.
Sinan Özeren, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Ağzınıza sağlık. Burada noktayı koyalım.
Tamam.
Meraklısına Bilim'de bu hafta farklı zaman ölçeklerinden yerküreye bir bakış başlığıyla tektonik evrimleri, depremleri, tsunamileri, son olarak da birazcık deniz kabarmalarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.